Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Fakih Ehli Beytine salatu ve selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Nisan 1399 Hicri Kameri 1 Şaban 1442 ve Miladi 15 Mart 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı, tarihçi Sayın Hasan İslambulçu ile İranlı şair Pervin Etesami'nin anma günü üzerinden yapan röportaj, İran basından seçmeler, 8 yıllık Kutsal Sanma Hamaseti ve İsmail Hüsna isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte İran'da COVID-19 hastalarından 100 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, korona aşısını temin etme çabaları onur vericidir dedi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin gücünün artması İran milletinin yükselişi içindir dedi. Dışişleri Bakanı zarif nükleer anlaşma konusunda müzakere yapmayız dedi. Mısır Dışişleri Bakanı normalleşme için Türkiye'den gerçek adımlar görmeliyiz dedi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden yönetiminin Suriye için kendileriyle çalışması gerektiğini söyledi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulunarak son 24 saat zarfında ülkede 100 vatandaşın daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu. COVID-19 salgınında son 24 saatte 100 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7980 yeni vaka tespit edildiğini belirten Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61.330'a ve vaka sayısının da 1.754.933'e çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.839'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne dek iyileşen hasta sayısının da 1.499.301'e ulaştığı bilgisini paylaştı.
Bu arada Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, koronavirüs aşısını temin etme doğrultusunda yürütülen çabaları onur verici niteledi. Bugün bu konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rouhani, ülkeye dayatılan baskılara ve yaptırımlara rağmen koronavirüs aşısını temin etme çabaları onur verici olduğunu belirtti. Rusya, Çin ve Hindistan'dan güvenli koronavirüs aşısını temin etme çalışmaları hakkında hazırlanan raporu aldıktan sonra bir açıklama yapan Ruhani, yetkililere bu yönde sarf ettikleri emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ruhani açıklamasında ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve özellikle İran'ın bu ülkelerde büyükelçileri ve yine Merkez Bankası ve Devlet Planlama ve Bütçe Kurumu'ndan çabalarını sürdürmelerini istedi. Ruhani yetkililerin düşmanın dayattığı iktisadi savaş şartlarında bu çabaları ve uzmanlarında yerli koronavirüs aşısını üretme çalışmaları İran milletini onurlandırdığını vurguladı. Ruhani ayrıca vatandaşların genel aşılama milli belgesi hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini kaydetti.
İmam Hümeyni Ferman İcra Kurulu Başkanı Muhammed Muhbir, Cov-İran bereket aşısının araştırma aşamalarına paralel olarak icra merkezinde bu ürünün seri üretim imkanları iki aşamada sağlanmış ve 3 milyon doz kapasiteli bu aşının seri üretiminin ilk aşaması bugün başladı dedi. Cov-İran bereket aşısının klinik çalışmalarının ikinci ve üçüncü aşamalarının başlama töreninde konuşan muhbir, bugün bu aşının seri üretiminin ilk aşamasında ayda 3 milyon dozluk üretim kapasitesi sağlanacak. Aşının seri üretimi için tesisler sağlandı. Bugünden itibaren bu aşıya olan güven noktasına ulaşıldığında seri üretime geçeceğiz diye belirtti. Aylık 12 ile 15 milyon dozluk aşı üretiminin ikinci aşamasının Haziran ayından önce tamamlanacağını dile getiren muhbir, baharın sonunda ayda 15 ila 20 milyon dozluk bir üretim kapasitesi de sağlayacağız. Bu çalışmanın yüksek hız ve kalitede şekillenmesini de temenni ediyoruz diye ekledi. İlk İran yapımı korona aşısının klinik çalışmalarının ikinci ve üçüncü aşaması bugün iki gönüllü üzerinde yapıldı. Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Klinik Deneme Merkezi Direktörü Ahmet Hüseyin'i Gıda ve İlaç İdaresi ve Ulusal Etik Komitesi'nin izniyle Cov-İran'ın insan testinin ikinci ve üçüncü aşamaları İran bereket aşısı ile birlikte yapılacak dedi.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin yeni füzekenti bugün Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla düzenlenen merasimde görücüye çıkarıldı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin yeni füzekentinin görücüye çıkarıldığı merasimi Tümgeneral Selami başta olmak üzere üst düzey komutanlar katıldı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri füzekentinde çeşitli menzile sahip türlü balistik ve seyir füzeleri ve sistemleri tanıtıldı. Bugün ayrıca elektronik savaş ekipmanlarının deniz kuvvetlerine ilhak töreni Tümgeneral Hüseyin Selami ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tanksirer'in katılımıyla düzenlendi. Söz konusu ekipman ve teçhizatlar, devrim muhafızları bilgi tabanlı firmaları ve araştırma merkezleri tarafından tasarlanarak imal edilmiştir.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ni savunmanın önemli rüknü olarak nitelerken, Kara Kuvvetleri'nin gücünün artmasının İran milletinin büyüklüğü ve yükselişini takviye etmek için olduğunu belirtti. Komutan Selami bugün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin yeni füze kentinin görücüye çıkarıldığı törende yaptığı konuşmada, son 40 senede dünyadaki tüm zorbalar, şeytanlar ve emperyalistlerin İslam inkılabını yenilgiye uğratmak için ittifak kurmalarına rağmen başarısız olup çaresizlik ve yıpranmışlık içine düştüklerini kaydetti. Selami bölgede ve Müslüman milletlerin zihin ve yüreklerinde devrimci İran söyleminin etkinliğini kırmanın düşmanın diğer stratejisi olduğunu sözlerine ekledi. Komutan Selami ülke erdemli, cesur, derin düşünceye sahibi bir lideri, ayrıca bilinçli, anlayışlı ve rehbere güvenen bir millet ve düşman ile mücadele alanında güçlenen silahlı kuvvetlere sahip olduğu için badire ve tehlikelere de atlatır ve zarar görmez ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma hakkında müzakere yapmayacağını belirtti. Bakan Zarif bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmayı sabote ettiğini temasla Amerika'nın sözlerine değil eylemine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Amerika'nın Güney Kore'ye İsviçre bankaları üzerinden İran'ın borçların ödenmesine izin vermediğini sözlerini ekleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın yeni yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini belirterek İran'ın daha önce müzakere ettiği konu hakkında müzakere yapmayacağını kaydetti. Dışişleri Bakanı Zarif, vaktin dar olduğu için Amerika'nın bir an evvel girişimde bulunması tavsiyesinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı %20 oranında zenginleştirmeyi barışçıl amaçlar için yaptıklarını ve nükleer silah yapmayacaklarını belirterek böyle silahları kesinlikle kullanmayacaklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın güvenlik önlemleri çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na gerektiği erişimi sağladığını belirterek bu kurumun İran ile ilişkilerini sürdürebilmesi için teknik ve tarafsız bir şekilde yorum yapması gerektiğini söyledi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantı zamanının hala kesinleşmediğini dile getiren Hatipzade, Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltmak için İsrail rejimi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında demir yolu bağlantısının kurulması olasılığı ile ilgili, Kudüs'ü işgal eden rejim her bir fırsatı kötüye kullanabilir. Ancak bu rejim meşruiyetten yoksundur. İran gelişmeleri takip ediyor ve gerekli pozisyonlarda etkili önlemler alıyor dedi. İran'ın Afganistan konulu Moskova zirvesine katılım olasılığından ve Pakistan'ın Afganistan özel elçisinin İran'ı ziyaretinden bahseden Hatipzade, tüm ülkelerle Afganistan konusunda yakın istişarelerde bulunduk. Bu istişarelerin Afganistan hükümeti çerçevesinde gerçekleşmesi doğaldır. Rusya'da bir toplantıya davet etme konusu da değerlendirilmektedir ifadesini kullandı. Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin son sözlerine değinen Hatipzade, İran'ın nükleer faaliyetlerini izleme konusu teknik bir meseledir. İran, güvenlik önlemleri çerçevesinde gerekli erişimi sağlamıştır. Parlamento kararı ile askıya alınan ek protokol çerçevesinde başka erişim izni daha önce vermiştik. 3 ayda bir diplomasi penceresi olan bir ara anlaşmamız da vardı. Ajans İran ile ilişkilerini sürdürmek için teknik bir çerçeve içinde yorum yapmalı ve tarafsız bir şekilde hareket etmelidir değerlendirmesinde bulundu.
Doha zirvesini işaret eden Hatipzade, İran'ın Suriye yönelik politikası açıktır. Suriye hükümetinin ve halkının sesini duyduk. Suriye halkının acısını hafifletecek, bu ülkeye barış ve yeniden yapılanma getirecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Astana süreci uzun yıllardır oluşturulmuştur ve ayrı bir süreçtir. Astana süreci Suriye konusunda en başarılı süreç olmuştur. Rusya Dışişleri Bakanı da Doha Zirvesi'nin Astana sürecine yardımcı olacak bir girişim olduğunu söyledi. Suriye halkının acısını azaltan her türlü girişimi destekliyoruz diye konuştu. Bölgedeki gerilimlerin tırmanışına dikkat çeken Hatipzade, Kudüs'teki işgalci rejim son 10 yıllarda savaş, kan dökme ve terörün olmadığı bir gün geçirmedi. Bu rejimin uzun bir suikast ve komplo listesi var. Bunlar bu rejimin yıkıcı faaliyetlerin belgeleridir. Bölgedeki krizin temeli bu sahte rejimin dayatılmasında yatıyor ve İslam Cumhuriyeti bu önlemlere karşı harekete geçme çağrısı yapıyor. İran kendisini korumak için tüm seçenekleri değerlendiriyor ve ulusal güvenlik konusunda hiçbir şüphesi yok ve kimseye ödün vermez. İsrail'li yetkililer İran'ın kendisini nasıl savunduğunu biliyor diye belirtti. Nazanin Zaghari'nin davasının son durumu hakkında değerlendirme yapan Hatipzade, bu mahkeme aşamalarından geçen bir adli dava. Bu tür durumlarda en büyük yardım siyasallaşmasını önlemektir. İngiliz hükümetine meseleleri siyasallaştırmanın yolunu görmesini ve bu konunun yargı sürecinden geçmesine izin vermesini tavsiye ediyorum açıklamasında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın açıklamalarına da tepki gösteren Hatipzade, Amerika ile doğrudan veya dolaylı olarak konuşmuyoruz ve diplomasi yolu çok açıktır. Nükleer anlaşmadan çekilen Amerika, bu yolu tekrar etmeyen şartları kabul etmelidir. Sonra nükleer anlaşma çerçevesinde konuşabiliriz diye ekledi.
İran Gümrük Sözcüsü, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerle ticaret hacminin 23 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. Hicri Şems'i 1399 yılının ilk 11 ayında İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleriyle ticaret hacminin 23 milyar 165.095.671 dolara yükseldiğini ifade eden İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ile dış ticaret hacminin 41.747.999 tona çıktığını kaydetti. Yetkili Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Moğolistan, Pakistan, Hindistan, Afganistan ve Belarus ile ticaret yaptığı Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üyeleri olduğunu kaydetti. Latifi, İran'ın Şanghay üyeleri arasında 15.518.008.492 dolarla Çin ile en fazla ticaret hacmine sahip olduğunu kaydetti.
Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için Türkiye'den gerçek adımlar görmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönebilmesi için Türkiye'nin Mısır'ın prensipleri ve hedeflerine uygun adımlar atması gerektiğini söyledi. Şükri, yıllar süren gerilimin ardından Ankara ve Kahire arasında yeniden irtibat kurulduğunu onayladı ama diyaloğun henüz sınırlı olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkiler, ülkenin demokratik seçimli iş başına gelen ilk devlet başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiği olan Muhammed Mursi'nin 2013 yılında bir darbeyle görevden alınmasının ardından donma noktasına gelmişti. Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'nda konuşan Şükri, normal diplomatik çerçevenin dışında bir iletişim yok. Eğer Türkiye'den Mısır'ın prensipleri ve hedeflerine uygun gerçek adımlar gelirse, ilişkilerin normale dönmesi için temeller atılabilir ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatik görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuş ve işbirliğini daha da arttırmak istediklerini açıklamıştı. Erdoğan da irtibatın en üst seviyede değil ama onun hemen bir altında kurulduğunu belirtmişti. Mısır istihbarat kaynakları Türkiye'nin işbirliğini görüşmek için bir toplantı önerdiğini aktarmıştı. Şükrü ayrıca Katar ve Mısır arasındaki ilişkilerin ivme kazanması için Katar'dan olumlu işaretler aldıklarını belirtti. Katar'daki kardeşlerimizden ilişkilerin tüm siyasi ve ekonomik yönleriyle yeniden ivme kazanmasını istedikleri ve bu konuda kararlı olduklarına dair olumlu bir mesaj var ifadesini kullanan Şükrü, Suudi Arabistan'daki Ula zirvesinde alınan kararların uygulanması için çaba sarf edildiğini aktardı. Katar'ın uzlaşı anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydeden Şükrü, Ula zirvesinin sonuçlarına ilişkin kesin bir şey söylemek için erken olduğunu bildirdi. Anlaşmayı takip komitesinin sonuçları incelediğini kaydeden Şükrü, yükümlülükler yerine getirilmezse başka bir sayfa açarız ifadesini kullandı. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ziyarette bulunmuş, ülkesi ve Mısır aralarındaki sıcak ilişkileri canlandırmaya çalıştığını söylemişti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. Mısır'ın Türkiye ile ilişkilerine normalleşmesi için 10 şartı olduğu Mısır basınında yer aldı. Şartlar arasında Türkiye'nin Fars Körfezi krallıklarından özür dilemesi ve Arap ülkelerinin iç işlerine karışmaması yer almakta. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire ile diplomatik ilişki kurulduğu yönündeki açıklamalarına Mısır'dan ard arda tepkiler yağıyor. Mısır Dışişleri'nden üst düzey bir kaynağın normal ilişki kurmak isteyen ülkeden uluslararası hukuk kurallarına, iyi komşuluk ve egemenlik ilkelerine uymasını ve bölgedeki Arap ülkelerinin iş işlerine müdahale girişimlerini de durdurmasını beklediklerinin yanıtını Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün Türk dış politikasında bölgenin istikrara kavuşturması yönünde Mısır'ın politikaları ile uyuşan gerçek bir değişim görürsek ilişkilerin normale dönmesi için temeller atılabilir açıklaması takip etti.
Türkiye'nin Suriye politikası ve gelişimlerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden yönetiminin Suriye'deki trajedi ve krizin sonlandırılması için Ankara ile birlikte çalışması gerektiğini kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın 10. yıl dönümünde Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalede Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini ve bu bağlamda izlediği politikasını savunup Suriye'nin yasal yönetimine yönelik bir takım suçlamalarda bulundu. Erdoğan yazısının devamında Türkiye'nin milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Batı'nın önünde 3 seçenek bulunduğuna işaret ederek en makul seçenek ise Batı'nın Türkiye'yi desteklemesi, asgari maliyet ve azami etkiyle Suriye'de çözümün parçası haline gelmesidir diye yazdı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının gerçekleştirildiği 15 Mart'ı Uluslararası İslamofobiye Mücadele Günü ilan ettiklerini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Christchurch'te düzenlenen terör saldırısının üzerinden iki il geçtiğini hatırlatırken, bu vahşette kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Mart'ı hiç unutmamak adına Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü ilan ettik. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 15 Mart 2019'da terörist Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.
İsveç Stockholm merkezli sivil toplum örgütü Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü SIPRI, 2016'dan günümüze kadar dünyada en çok silah satışı yapan ülke ve şirketlerle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Amerika en büyük silah satıcısı olurken Suudi Arabistan en büyük silah alıcısı oldu. Açıklanan SIPRI raporunda dünyanın en fazla silah ihracatı yapan 3 ülkesi olan Amerika, Fransa ve Almanya son 5 senede satışlarını arttırırken Rusya ve Çin gibi ülkelerin silah satışlarındaki büyük düşüş genel ortalamanın da duraklamasına yol açtı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Afha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Hava Üssü'ne İHA'lı saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. General Seri bu bağlamda yaptığı açıklamada, Yemen ordusu İHA Birliği'nin bugün sabah saatlerinde Afha Havalimanı'nı ve Hamis Maşit'te Kral Halid Askeri Üssü'nü hedef aldığını duyurdu. General Seri bu saldırının Yemenlilerin doğal ve meşru hakkı çerçevesinde Suudilerin cinayetlerine ve ablukasına yanıt için gerçekleştiğini kaydetti.
Ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu 10 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenledi. Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verildiği tatbikat 18 Mart'a kadar sürecektir. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat dağlık ve ormanlık arazilerde gerçekleştirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Biden'in Ankara planı başlığını taşıyor. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Beyaz Saray'ın yeni takımı eski Başkan Donald Trump'ın dış siyaset ve özellikle de Batı Asya ile ilgili planlarının işlevsiz, başarısız ve eksik olduğu sonucuna varmıştır. Fakat Washington'daki yeni yönetim her bir ülkede yürütülen planlar ve projeleri aynı şekilde korurken yeni planlar ve oyun kartlarını da tarif ediyor. Böylece kombine bir savaşta stratejik sorunları aşmaya çalışıyor. Irak'ta masonik ve karmaşık bir program çerçevesinde geniş çaplı hedefler bağlamında Katoliklerin manevi lideri Papa Francis'in Irak ziyaretini gündemlerine alan Amerika, Yemen'de Mağrib kentinin işgalden kurtarılması eşiğinde de olağanüstü şartlarda güç dengesinin Amerika ve müttefiklerinin aleyhine işlediği bir ortamda da kısa ve uzun vadeli planlar peşindediler. Yemen'de kısa vadeli planları çerçevesinde geriye kalan tek çözüm yolu sadece Mağrib kentinin düşmesini engellemektedir. Bu da teoristler ve Türkiye'nin İHA kapasitesiyle mümkündür. Böylece Mağrib meydanında motive güçlerin eksikliklerini El-Kaide ve IŞİD güçlerinin aktifleşmesiyle telafi etmeye çalışıyor. Yemen'den alınan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar Türk liderleri ve ihvanileri kabul etmek istemese de Mağrib'in düşme sonuçları onları Mansur Hadi ve ihvaniler yanında da ortak bir eksende birleşmelerini kaçınılmaz kılacak kadar yoğundur. Türkiye'nin Yemen'deki rolü ise Joe Biden'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cezalandırma tutumuna dayanıyor. Türkiye, PKK ile mücadele bahanesiyle Irak'ın kuzeybatısında Sincar Dağlık bölgesini işgal ederek Haşhişabi ve Irak silahlı güçlerinden kaçan ve Mesud Barzani güçlerine teslim edilen yaklaşık 17 bin IŞİD teröristinin bölgede hazır bulunması için de Amerika'ya ortam yaratıyor.
Bu arada Amerika'da Irak'ta onlarca oyun kartına ilaveten Papa'yı meydana sürüyor ve daha büyük bir oyunda IŞİD'in tekrar Irak ve Suriye sınırında aktifleşmesine ihtiyacı vardır. İşte Amerika tarafından Türkiye'ye verilen bu rol Suriye kuzeyi ve Fırat'ın doğusuna kadar uzanmıştır. Fakat Amerika halihazırda Irak'ın doğusu veya Suriye'nin kuzey çölündeki mevcut yıpranma şartlarını faydalı görmüyor. Bu yüzden Türkiye ile iş paylaşımı yapıyor. Böylece Amerikan güçleri yeni üsler kurarken gereksiz zararlardan korunmuş oluyorlar. Amerika'nın Türkiye ve Erdoğan'dan yeni talebi Afganistan'da çıkmaza giren süreçlerin çözümünü kolaylaştırmaktır. Bu bağlamda Erdoğan çeşitli Afgan grupların İstanbul'da bir araya gelme ortamını hazırlıyor. Bu yüzden Pakistan ve Afganistan hükümetleri ayrıca Taliban ile gerekli koordinasyon ve görüşmeleri gerçekleştirdi. Amerika Libya'da da Türkiye ağırlığının Amerika müttefikleriyle çalışmasını istemiyor. Üstelik Rusya veya bazı Avrupa ülkelerini de bir kenara itmek istiyor. Bu yüzden Türkiye'nin Mısır ve Arabistan ile barışmasını da acil gündemine aldı ve Kahire ile olan ilk adımın ardından sıra Riyad'a gelecektir. Türk yetkilileri Lübnan'da da önemli rol almak için hevesli olsalar ve Saad Hariri ile Lübnan-Amerikan ekseniyle ilişkilerini aktifleştirmek ve Kuzey Lübnan'da Sünni grup bölgelerde girişimlerde bulunsalar da Lübnan'ın ortamı Türkiye'ye yarardan çok zarar getirecek ve ciddi bir çatışma içine girmesine sebep olacaktır. Zira Hamas, Hizbullah ve 8 Mart koalisyonu ile ciddi bir dayanışma ve bağlılık içindedir. Bu yüzden Hariri ve 14 Mart sahasında oynamak Türkiye'ye pahalıya mal olacaktır. Tabii ki Türkiye'nin Amerika'yı girdiği çıkmazdan kurtarmak için üstlendiği roller, Biden'in keskin cezalandırma bıçağından kaçmak ve Türkiye'nin güç yapısından Erdoğan ve partisinin silinmesini engellemek içindir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran'dan ev sahipliğinin alınması ile ilgili. İran futbol kulüp takımları ve milli takımı Asya Futbol Şampiyonlar Ligi eleme maçları için aday olarak ev sahipliğine hazır olduğunu bildirmesine rağmen Asya Futbol Federasyonu'nun dikkatsizce ve siyasi bir kararıyla ev sahipliği adaylarından silindi. Bu karar İran İslam Cumhuriyeti spor yetkilileri ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan takımlar tarafından yoğun itirazla karşılaştı. Asya Futbol Konfederasyonu AFC geçen Cuma günü İran Futbol Federasyonu'na gönderdiği mektupta Asya Şampiyonlar Ligi futbol karşılaşmaları için İran'dan ev sahipliğin alındığını ve ligde oynanacak olan İran'ın 4 takımı olan Persepolis, İstiklal, Sepahan ve Şahr Hodro'nun maçlarını 3. bir ülkede oynamaları gerektiğini duyurdu. Bu bağlamda Asya Futbol Konfederasyonu İran milli takımının da Dünya Kupası ön eleme maçlarını 3. bir ülkede oynaması gerektiğini belirterek 3. ülkenin resmen Bahreyn olduğunu belirtti. İran Spor ve Gençlik Bakanı Sultan İfar, Asya Konfederasyonu tarafından alınan bu kararın tamamen spor ahlakından uzak, siyasi bir karar olarak İran'a karşı yaptırım, yapboz oyununun bir parçası olduğunu söyledi. Sultan İfar ayrıca karşılaşmalara ev sahipliğin İran'ın hakkı olduğunu vurgulayarak bu konuda FIFA Başkanı Gianni Infantino ve AFC Başkanı Şeyh Salman'a mektup yazdığını duyurdu. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Asya Futbol Konfederasyonu'nun İran'dan ev sahipliği hakkını almasının sportif değil, siyasi bir karar olduğuna işaretle, sportif diplomasinin başarısı için ellerindeki tüm kapasiteleri kullanacaklarını söyledi.
Yasalara göre Irak, Bahreyn ve Hong Kong deplasman maçlarını Tahran'da düzenlemelere gerektiği nedeniyle İran futbolunun en doğal hakkı bu maçlara ev sahipliği yapmaktır. Fakat Asya Futbol Federasyonu Başkanı Bahreynli Şeyh Salman açıkça kanunları ihlal ederek İran'ın ev sahipliğini silerek kendi ülkesi Bahreyn'i maçların düzenlenmesi için belirledi. Halbuki İran'ın grup maçlarındaki 3 temsilcisi olan Persepolis, İstiklal ve Traktör arasından da Persepolis takımı ev sahipliği şartlarına haizdir. Konfederasyon yetkilileri bu kapasiteyi göz ardı ederek İran ile tecrübe ve kalite açısından da kıyaslanamayacak olan Hindistan'ı E grubunun diğer takımlarına tercih ettiler. Burada üzerinden kolayca geçirmemesi gereken konu ise Asya Konfederasyonu'nun İranlı takımların Arabistan'a hazır bulunmamasına dikkat etmemesi ve iki federasyon arasındaki bazı konuları da dikkate alamayarak İstiklal maçının ev sahiplerini Arabistan'ın El Ahla takımına vermesidir. Geçmişte yaşanan olaylar bundan önce de İran'ın Asya ve Dünya Spor Kuruluşları tarafından boş bahanelerle mahrumiyet ve kısıtlama ile karşılaştığını gösteriyor. Hiç şüphesiz ülkeler birçok spor hakkı, bu cümleden kulüpleri ağırlama hakkına da sahiptir ve siyasi kararlılıkla bu haklar göz ardı edilemez. Bu şekilde de aranan kararlar ise sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi sonuçları vardır ve ülkeler ile spor camiasının yetkili kurumlarına olan güvenini de yok ediyor. Hiç şüphesiz aranan bu karar, bölgede İranofobi planını izleyen ülkeler tarafından da ortam oluşturmak hedefiyle alınmıştır. Mevcut şartlar AFC'nin aldığı kararın gündeme gelen bahanelerden öte olduğunu gösteriyor. Uluslararası spor kurumlarının tüzüklerinde de yer alan barış ve dayanışmayı da teşvik eden benzer kararların alınmasında da bazı bölge ülkelerinin müdahalesi yasaları ihlal eden bir bidattır. Bu yüzden de İran'ın Asya Konfederasyonu'nu Uluslararası Olimpik Komitesi'ne bağlı olan KAS mahkemesine şikayet ederek hakkını da arama hakkı saklıdır.
Herkese merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Fars edebiyatında şiir bayrağını dalgalandıran ve İran'ın kadın şairleri arasında ismi geçen Pervin Etsami'nin anma gününü idrak ediyoruz. Şimdi bu münasebetle ilgili kültür, dil ve tarih uzmanı Sayın Hasan İslambulçu ile Iğdır'dan irtibata geçtik. Hasan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için bizim programımıza. Şimdi bildiğiniz gibi İran'ın büyük şairlerinden ve çağımızın en büyük şairlerinden anma gününü ve aynı zamanda doğum gününü idrak ediyoruz. Hicri Şemsi takvimde 25 İsven İran'ın büyük şairler arasında gelen ismi Pervin Etsami'nin doğum günüdür ve İran'da da bu günle ilgili, münasebetle ilgili çeşitli törenler ve etkinlikler düzenleniyor. Özellikle edebi toplantılarda. Ayrıca Fars ilminin ve edebiyatının büyükleri Bilge Pervin'e İran şiirinin kraliçesi lakabını vermişler ve şimdi şiir usulü bakımından da form ve kalıp açısından düne ait ama düşünsel olarak da ise bugünün şiiridir. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan sohbeti size bırakıyoruz. Şimdi İran edebiyatını ve tarihini iyi bilen birisi olarak bizim dinleyicilerimize Pervin Etsami hakkında ne söyleyeceksiniz acaba?
Teşekkür ederim. Tabii. Pervin 1906 yılında Tebriz'de doğdu. Babasının adı Yusuf'tur. Pervin'in babası İltisamül Mülk lakabıyla tanınan döneminin önemli yazar ve ediplerindendir. Pervin ailesiyle beraber çocuk yaşta Tahran'a gelir ve burada yaşamaya başlar. Pervin çocuk yaşlarda babasının yanında Fars ve Arap edebiyatıyla tanışır ve evlerine gelip giden babasının dostları olan o zamanın tanınmış edipleri ve yazarlarından her gün yeni şeyler öğrenir. Pervin ilk öğretim eğitimi sonrası 1924 yılında Tahran'da Amerikan Kız Koleji'ni başarıyla tamamlar. Pervin mezun olduğu okulda 2 yıl İngilizce öğretmenliği de yapar. O babasıyla yurt içi ve yurt dışı gezilerine katılır. Bu gezileriyle önemli deneyim kazanır ve gözlemlerde bulunur. Pervin döneminin gerçekleri görerek Şah'ın tekliflerini geri çevirir ve onun hizmetinde bulunmak istemez. 1934 yılında Pervin İran'ın Kırmanşah kenti polis müdürü olan amcasının oğluyla evlenir ve Kirmanşah'a taşınır. Kirmanşah'ta kaldığı ve edebiyattan uzak geçirdiği günler sonrası bu evliliği 4 ay sonra boşanmayla sonuçlanır. Pervin evliliğinin son bulmasından hiçbir zaman şikayetçi olmamıştır. Hayatının sonuna kadar bu konuda hiç konuşmamıştır. 1936 yılında babasının yardımıyla Pervin ilk şiir divanı yayınlanır. İran edebiyat dünyası bu şiir divanını büyük beğeniyle karşılar. Pervin bu yıllarda Tahran'da Maarif Bakanlığı kütüphanesinde çalışmaya devam etmektedir. Pervin edebiyat ve ilimle haşır neşir bir aile içinde büyümüş ve özellikle babasının Pervin'in yetişmesinde önemli rolü olmuştur. İtisamül Mülk Fars ve Arap edebiyatının iyi bilen bir şahıstır. Kendisinin yazdığı Galaidul Adab fi Şerhi Atavuğuz-Zahab adlı Arapça Mahmud İbni Umar Zemahşeri'nin ahlak ve öğretilerinin şerhini içeren risalesi Mısır'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Pervin'in babası döneminde Fars edebiyatı düz yazı nesrinin değişmesinde de önemli rol oynamış güçlü bir ediptir. Pervin babasının yanında daha küçük yaşlarda Fars ve Arap edebiyatını öğrenmeye başlar ve 15 yaşında geldiğinde Fars edebiyatının büyük şairlerinin şiir divanlarını çok iyi öğrenmişti. Pervin Hafız-ı Şirazi, Saadi, Nasır Hüsrev, Firdevsi, Menüçehri, Ferruhi gibi klasik Fars şiiri şairlerinin eserlerini çok iyi mutalaa etmiştir. Pervin'in babasının dostları arasında dönemin büyük yazarları ve şairleri vardır ve Pervin'in evinde edebiyat dünyası akıp gitmektedir. Abbas İkbal Aştiyani, Melikuşşuaray Bahar, Nasrullah Tagevi, Said Nefisi gibi dönemin önemli şahsiyetleri Pervin'in babasının evinde toplanırlar ve Pervin de küçük yaşına rağmen bu edebiyat meclislerinde bulunurdu. Pervin bu meclislerde şiirlerini okur ve babasının dostları tarafından şiirleri çok beğenilirdi. Pervin'in edebiyat dünyasına girdiği dönem Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri, tanzimat ve meşrutiyet sürecinin bütün İslam dünyasını da derinden etkilediği bir dönemdir. Osmanlı gibi İran'da da değişen siyasi ve sosyal durumu dil ve edebiyata yansımıştır. Osmanlı yenileşme hareketlerinin etkisinde daha sonra Cumhuriyet deneyiminin ışığında kanunun üstünlüğü, hak ve adalet düşüncelerini savunan İranlı aydın ve yazarların ortaya çıktığı böyle bir siyasi, sosyal ve edebi ortamda Pervin edebiyat dünyasına girmişti.
Doğrudur. Şimdi efendim Pervin ve edebiyatı özellikle şiirlerinin özellikleri ve hususiyetleri hakkında ne biliyorsunuz siz?
Pervin'in babası Yusuf İtisami'nin dostları arasında İran'ın o dönem tanınmış Melikuşşuaray Bahar, Abbas İkbal Aştiyani, evet. Said Nefisi, Nasrullah Tegevi gibi çehreler bulunmaktaydı.
Evet.
Pervin böyle edebi ve ilmi bir muhitte büyüdü. Babasının her birinin İran'ın tanınmış simaları olan dostlarının bulunduğu meclislerde Pervin şiir okur ve hepsi bu şiirleri çok beğenirlerdi. Pervin'in şiirlerinde insanlar, hayvanlar, kuşlar, hatta cansız eşyalar birbirleriyle münazarada bulunmakta, karşılıklı konuşmaktadırlar. Pervin'in şiirleri iki bölüme ayrılabilir. Horasan'ı üslupla yazdığı öğüt ve öğreti içerikli Nasır Hüsrev tarzı kaside ve şiirler, Irak'ı üslupla yazılmış her bir hikaye gibi olan münazara içerikli ve daha çok Saadi tarzında şiirler. Pervin'in bu tarzda şiirleri daha çok tanınmış ve sevilmiştir. O dönem İran'ın edebiyat otoritelerinden şair, bilim adamı Edip Melikuşşuaray Baha, Pervin'in şiiri hakkında şöyle der. Pervin kıtalarında anne şefkati ve kadın ruhunun letafetini kuşlar fakir annelerinin çaresizlerin dilinden anlatan, bazen şefkatli bir anne ruhuyla, bazen de Mevlana, Attar, Cami gibi şairlerle hayatın anlamı ve sırları hakkında onlarla beraber yürümeye çalışan bir şairdir. Pervin'in şiiri Fars şiirinde özel bir yeri olan ve geçmiş asırlarda en güzel örneğini Kesai Mervezi gibi şairlerin verdiği öğüt ve öğreti şiiri kategorisinde değerlendirilir. Pervin bir eşya, canlılar veya insanları konuşturduğu münazara şiirlerinde inceden inceye toplumda yaşanan zulüm, fesat ve baskılara değinerek kendisinin sahip olduğu edebi hüneri en güzel şekilde gözler önüne serer. Pervin'in şiir divanının evlenmeden önce babasının "bu kız kendini koca bulmak için şiirleri yayınlıyor" ittihamlarını önlemek amacıyla basılmamış olduğu rivayet edilir. Pervin'in evlendikten sonra 30 yaşına kadar yazdığı şiirler toplanarak ilk defa 1936-37 yılında Bahar'ın Ön Sözü'yle yayınlanır. Ama daha önceleri Pervin'in şiirleri çeşitli yayın organlarında yayınlanmıştır. Pervin'in şiirlerinde dikkati çeken bir diğer husus da Pervin'in şiirlerinde bir kadın bakışıyla olduğu kadar bir erkek gibi de olayların değerlendirilmesi ve yaşama bakışı yansıtmasıdır. Özellikle Arif ve Sufi erkek şairler gibi şiirlerinde çeşitli konulara yer vermiştir. Pervin hayatı boyunca insanlarla muaşereti çok fazla olan, çok insanla içli dışlı olmuş birisi olmamasına rağmen şiirleri okunduğu zaman kapsamlı bir hayata bakış, sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara vakıf, devlet idaresinden mahkemelere kadar birçok alanda bilgi ve görgü sahibi olduğu görülür. İran'da 12 asır süren Fars şiirinde erkek hakimiyeti son yüzyılda bence iki kadın şairle yıkılmıştır. Birisi klasik kalıplar, şiir konuları, muhtevası ve ahlak irfani bakış açısıyla Pervin İtisami ve diğeri "Men diger be payan ne yendişem, hodi dust daştan zibas" diyen ve zincirlerini kırarak yaşam okyanusuna dalan ve gönlünce yaşayan modern şiir tarzıyla furudur. Ama iki kadın şair de aynı kaderi paylaşmış ve çok genç yaşta, biri 34 ve diğeri 32 yaşında bu dünyaya gözlerini yummuştur. Pervin yaşadığı dönemde klasik Fars şiirinden uzaklaşılırken, klasik Fars şiiri kalıplarını kullanarak bu şiiri canlandırmayı ve sevdirmeyi başarmış bir şairdir. Pervin Nasir Hüsrev tarzı ahlaki ve tasavvuf konulara yer verdiği şiirlerinde İran edebiyatı hurasani üslubunu benimseyerek sade bir dil kullanır. İran'da batı ve kuzey bölgeleri şairlerinin daha çok üzerinde durduğu münazara türü şiiri yeniden canlandıran Pervin, Sadi, Hafız gibi İran'ın büyük şairlerinin etkisinde kalır. Ama dili onlar kadar süslü değildir. Pervin'in divanı 6500 beyitlik kaside, mesnevi, evet, kıtalardan oluşur ve defalarca İran'da basılmıştır. İlk baskıda toplam 150 kaside, mesnevi ve kıta bulunur.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde araştırmacı ve tarihçi Sayın Hasan İslam Bulcu'nun görüşlerini İran takviminde Hicri Şemsi 25 İsvent İranlı şair Pervin İtisami'nin anma günü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısının korkunç boyutlara ulaşması, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Batı'nın Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını karalamaya devam ettiğini vurgulaması gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde Irak'ın Nuceba Hareketi Sözcüsü Nas Şimri'nin Irak'ta direniş gruplarının işgalci Amerika ile mücadelede inisiyatifi ele alacağına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunlar okuyoruz.
Irak'ın Nuceba Hareketi Sözcüsü Nasr Şimri, Irak'ta direniş grupları Amerika ile mücadelede inisiyatifi ele alacağını belirtti. Muhabirimize bölgede Amerika'nın son hareketliliği hakkında açıklama yapan Sözcü Şimri, direniş grupları Amerikalı işgalci güçlere karşılık verebilecek güçte olduğunu belirtti. Amerika terör devleti ise Irak ve Suriye arasında teröristlerin intikalı için güvenli bir güzergah kurmaya çalıştığını belirten Sözcü Şimri, Amerika terör devleti direniş komutanları General Süleymani ve mühendisi şehit etmesinin ardından Irak halkının Amerika'ya karşı kin ve nefreti tırmandığını, buna göre Irak'ta bazı gençlerin Amerika'nın başta büyükelçiliği olmak üzere Irak'taki çıkarlarını da hedef alabileceğini vurguladı. Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan defolup gitmeleri gerektiğini de vurgulayan Sözcü Şimri, bu bağlamda direniş grupları Amerika ile mücadelede de inisiyatifi ele alacağını da ifade etti.
Risalet gazetesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afgan mevkidaşı Etmer ile telefon görüşmesinde İran ve Pakistan'la birlikte Afganistan'da barış süreciyle ilgili oturumlara katılmaya hazır olduklarını belirtmesi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin İran milletinin ekonomik savaşta direnişinin silahlı kuvvetlere moral kazandırdığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cam-ı Cem gazetesinde Amerika Başkanı Biden'in dış siyasetinin eski Başkan Trump'ın dış siyasetinin aynısı olduğuna dair Amerikalı uzmanın değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikalı uzman Margaret Kimberly, Amerikan Başkanı Joe Biden'in dış politikası eski Başkan Donald Trump'ın izlediği dış politikanın tıpatıp aynısı olduğunu vurguladı. Amerikalı gazeteci yazar Kimberly, Avrasya Review sitesinde yayımladığı yazısında Başkan Biden'in dış politikası İran'dan Haiti'ye kadar uzanan coğrafyada Trump'ın izlediği dış politikadan farksız olduğunu, zira hem Demokrat ve hem de Cumhuriyetçi Parti benzer patronlara hizmet ettiklerini belirtti. Kimberly, Biden sadece 6 haftadır başkanlık koltuğuna oturduğunu fakat şimdiden izlediği dış politikanın amaçları açıkça görünmeye başladığını kaydetti. Kimberly Biden yönetimi hatta birinci yardımcısı olduğu eski başkanlardan Barack Obama'nın attığı imzayı bile hiçe saymaya başladığını vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İran'ın sanayi ve maden sektörlerinde yatırımların arttığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Resmi veriler, İran'ın sanayi ve maden sektörlerinde yatırımların %113 artış kaydettiğini gösteriyor. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre ülkenin çeşitli sanayi, maden ve ticaret sektörlerinde Hicri Şemsi takvimine göre cari yılın başından 11. ayın sonuna kadar yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine oranla %113 artış gösteriyor. Almanya 481 milyon dolar, Çin 433 milyon dolar, Kanada 267 milyon dolar, Avusturya 116 milyon dolar ve Türkiye 87 milyon dolarla İran'da bu dönemde onayla yabancı yatırım değeri itibariyle yatırım yapan ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Bu arada Afganistan 43, Çin ve Türkiye 11, Almanya 9 ve Hindistan'da 8 proje olmak üzere İran'da proje sayısı bakımından aynı dönemde proje sayısı itibariyle yatırım yapan ilk 5 ülkeyi oluşturuyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sekiz yıllık kutsal savunma hamasetinin rivayeti.
Muhterem dinleyiciler, Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş ve İran milletinin kutsal savunmasını ele aldığımız sohbetimizin 48. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı güçlerin gerçekleştirdiği Müslim bin Akil operasyonunun getirileri ve sonuçlarını gözden geçireceğiz.
Saddam rejiminin dayattığı savaşın ikinci yılının sonunda gerçekleştirilen Ramazan operasyonundan sonra İranlı komutanlar Bağız ordusunun savunma taktiklerini değiştirmesini gözeterek İran Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinde ve Bağız ordusunun saflarına karşı atak taktiklerinde bazı değişikliklerin yapılması gerektiği sonucuna vardılar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Saddam rejiminin aksine türlü hafif ve ağır silahlar ve askeri teçhizat bakımından ciddi kısıtlamalar ve geniş çaplı yaptırımlarla karşı karşıyaydı. Bu yüzden ve yaptırım şartlarını atlatmak ve askeri birlikleri yapılandırmak için savaş cephelerinde durgunluk yaşanmaması ve Bağız ordusu sürekli çeşitli cephelerde çatışma vaziyetinde tutulması gerekiyordu. Bu çerçevede İranlı güçler daha geniş çaplı bir operasyona zemin hazırlamak için küçük çaplı operasyonlar düzenleme stratejisine yöneldi.
İran'ın batısındaki yüksekliklerde ve Bağdat'ın 100 kilometre uzaklığında düzenlenen Müslim bin Akil operasyonu kısıtlı ölçekte askeri operasyonların ilkiydi. Bu operasyon 1982 yılının Ekim ayında düzenlendi. Bu operasyonun detaylarını geçen bölümde anlattık. Müslim bin Akil operasyonunda elde edilen zafer, İranlı güçlerin savaş meydanı güneydeki düz araziden batıdaki dağlık araziye kaymasına karşı çok esnek olduklarını ortaya koydu.
Öte yandan Müslim bin Akil operasyonda elde edilen başarı, Bağız ordusunu bu zafere karşı namertçe tepki vermesine yol açtı. O günlerde Saddam rejiminin uşaklığını yapan teröristler 23 Eylül 1982 tarihinde Tahran'ın İmam Hümeyni Meydanı'nda patlayıcı madde yüklü bir kamyonu infilak ettirdiler. Bu olayda onlarca vatandaş şehit düştü, yüzlerce insan da yaralandı.
Tahran'da düzenlenen terör saldırısından sonra İmam Hümeyni bir mesaj yayınlayarak şöyle buyurdu. Aziz milletimiz şahittir. Ne zaman bu millet bir zafer kazanacak olursa, ne zaman İran'ın cesur ve yiğit savaşçıları ve mücahitlere İslam ve milletin düşmanlarını bozguna uğratarak geri püskürtüyse, düşmanlar intikam almak için mazlum sivilleri kana bulamış ve böylece ukdalarını ortaya koymuştur. Düşman batıl hayali ile bu şekilde cesur mücahitlerimizin iradesini sarsabileceklerini zannetmektedirler. Oysa bunlar İslam ve iman gücünü tanımamıştır ve kendi hayvani ve batıcı sahipleriyle İslam milletini değerlendirmektedirler.
O günlerde sözde halkın mücahitleri, gerçekte münafıklar terör örgütü, İslam inkılabının karşıtı olan en aktif örgüt olarak resmen Bağız rejiminin hizmetine girmiş ve Saddam ordusunun 5. kolu olarak faaliyete geçmişti. Münafıklar Müslim bin Akil operasyonundan sonra vatan hainliğinin bir başka örneğini sergileyerek hava kuvvetlerine sızdırdıkları üyelerinin yardımı ve Bağız rejimiyle koordineli bir operasyon çerçevesinde İran Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet C-130 askeri uçağını kaçırarak Fars Körfezi'nin güneyinde bir Arap emirliklerine götürdüler. Münafıklar ayrıca İran içinde suikast girişimlerini de sürdürüyordu. Uçak kaçırma olayından 10 gün sonra münafıklar Kermanşah Cuma Hatibi Ayetullah Eşref'i İsfahani'ye suikast düzenleyerek onu şehit ettiler.
Ayetullah Eşref-i İsfahani halk arasında büyük sempati ve nüfuzu olan Cuma Hatiplerinden biriydi. Münafıklar terör örgütü İran'da Cuma Hatiplerine suikast düzenleyerek halkın Saddam rejimine karşı seferber olmasını engellemeye çalışıyordu. Ayetullah İsfahani şehit olmadan önce ileri yaşına rağmen İranlı gençlere moral vermek için bizzat savaş cephelerine gidiyordu.
İmam Hümeyni, Ayetullah Eşref-i İsfahani şehit düştükten sonra yayınladığı mesajda şöyle buyurdu. Ayetullah Eşref-i İsfahani, Hakk'ı savunma cephesinde mücahit gençlere moral veren alimlerden biri ve bu alanda örnek bir şahsiyetti. Onu kaybetmek İslam'ı ve ulema camisini büyük yasa boğdu.
Saddam rejimi siyasal arenada Müslim bin Akil operasyonundan sonra savaşın gerçeklerini ters yüz göstermek ve İran'ı savaş talep olmakta suçlamak için bir takım girişimlerde bulunmaya başladı. Müslim bin Akil operasyonu başladıktan birkaç saat sonra Saddam rejimi alelacele propaganda ve siyasi hareketlerini başlattı. Bu bağlamda operasyonun ilk gününde Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hamadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesinin temsilci heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.
Saddam'ın Dışişleri Bakanı Sadun Hamdun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin temsilci heyetleriyle görüşmelerinde İran'ın düzenlediği operasyonların devam etmesinin doğuracağı tehlikelere dikkat çekerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran'ın Irak'a saldırması tabir ettiği durumla ilgili olağanüstü oturum düzenlenmesini istedi. O günlerde BBC ise Saddam rejiminin bu tür girişimlerini mevcut şartlardan siyasi nemalanma çabası şeklinde değerlendirerek şöyle dedi. Görünen o ki Irak'ın Birleşmiş Milletler'den yardım talebi sadece sıkıntıda olduğu günde yardım talebi değil, İran'ın düzenlediği operasyondan siyasi nemalanmaya yöneliktir.
O sıralarda Saddam, Fas Konferansı'nın sonuç bildirisinden olumlu sonuç elde edebileceğini hissediyordu. Saddam, Fas Konferansı'nda kendisine yönelik İranlı güçler Irak topraklarına girdikleri takdirde Arap rejimlerin askeri, iktisadi ve siyasi aşılardan Irak'ın yanında duracakları yönünde güçlü güvenceler verildiğini söylemişti. Irak'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İran-Irak Savaşı'na ele almak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü oturum düzenleme talebini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanına sundu. Birkaç saat sonra Fransa Haber Ajansı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı olan Ürdün'ün Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Irak temsilcisinin talebini kabul ettiğini ve temsilciden İran-Irak Savaşı ile ilgili son durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine sunmak üzere bir rapor şeklinde hazırlanmasını istedi.
Bu talepten 3 gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü bir oturum düzenledi. Oturumda Fas Dışişleri Bakanı Muhammed Busta, Arap ülkelerini temsilen bir konuşma yaptı. Busta konuşmasında Irak'ın tarafını tuttu ve Saddam rejimini barış talep niteleyerek barış heyetlerinden çabalarını sürdürmelerini ve İran'dan da bu heyetlerle işbirliği yapmasını istedi. Oturuma Irak'ın daimi temsilcisi yerine bizzat katılan Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hamdun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran'a karşı daha etkili kararlar almasını istedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuşmacıların konuşmalarını dinledikten sonra oylamayı geçti ve metnini konseyin dönem başkanlarına yürüten Ürdün temsilcisinin hazırladığı 522 sayılı kararnameyi onayladı. 522 sayılı kararname 7 maddede ve saldırgan tarafı ve saldırıya uğrayan ülkenin uğradığı hasarın telafi edilmesine işaret etmeksizin düzenlenmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararnamede Irak'ın bir önceki kararname olan 514 sayılı kararnameyi kabul etmiş olmasını olumlu karşılarken uluslararası Arap ulucuların yeniden harekete geçmelerini istedi.
Günlerde İran'ı Birleşmiş Milletler'de temsil eden Recai Horasani de bir bildiri yayımlayarak İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumuna katılma ve bu konseyle işbirliği yapma şartı saldırgan tarafın kanalması, İran'a tazminat ödenmesi ve İran'dan Irak'a sürgün edilen kişilerin iade edilmesi olduğunu belirtti. Recai Horasani ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Irak'ın İran topraklarına tecavüzüne göz yumduğu durumları sayarak ve İran'ın operasyonu ancak işgalcilerin İran topraklarından atmaya yönelik olduğunu belirterek 522 sayılı kararnameye itiraz etti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Teşkilatı'nın bildirgesinde konseye devredilen görevlerini yerine getiremediğini vurguladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Recai Horasani bildirisinde şu ifadelere de yer verdi. Irak rejimi İran'a karşı genel saldırıya geçerek 20 kenti ve 1200 köyü işgal ettiğinde ve Iraklı askerler evleri, okulları, hastaneleri, camileri yakıp yıktıklarında ve bu mekanların bombardıman ederek 2 milyon İranlı vatandaşı avare ettiklerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi saldırgan ülkeye karşı hiçbir uygulamada bulunmadı ve sustu.
İmam Hümeyni, Saddam rejimini bu tür siyasi hareketleri ve barış taleplik iddialarına gösterdiği tepkide şöyle buyurdu. Biz barışı kabul ediyoruz. Biz barışı olumlu karşılıyoruz. Ancak bu barış İslami ve onurlu bir barış olmalı. Bu barış saldırgan tarafın neler yaptığını aydınlatmalı. Bu barış ülkenin uğradığı hasarı telafi etmeli. Yoksa bir taraf barış demesi ve aynı zamanda masum insanları topa tutması bu barış olmaz.
İmam Hümeyni ayrıca yine Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı kutlama mesajına verdiği cevapta şöyle yazdı. Biz defalarca savaşın son bulmasını ve saldırgan tarafın cezalandırıldığı ve savaşın doğurduğu hasarın bedelinin ödendi ve evinden yurdundan avarı olan bunca masum insanı da evine yurduna geri getiren bir barış istediğimizi söyledik.
Değerli dinleyiciler, Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş ve İran milletinin kutsal savunmasını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 65. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle dilediğini öne alan ve yükselten El-Mukaddim ve dilediğini sona alan El-Muahhir ismi şerifleri hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Allah'a kulluk ve ibadet etme yolunda adım atmak için, Allah Teala'yı tanımak için Esmaül Hüsna'nın en temel ve en iyi araçlardan olduğunu belirttik. İnsan bu ismi şerifler sayesinde kendi iç ve dışını varlık dünyası ile en şayeste biçimde ayarlayabilecek, bu güzel isimlerinde parlaklık ve ışıltıları sayesinde kendi batını ve varlığında tezkiye ve talim ortamını hazırlayabilecektir. Esmaül Hüsna'nın sırlarının bilgisi ve bilinci sayesinde inancın tadına varılabilir. Yüce Allah'ın huzuruna varma aşkı ile dolup taşınabilir, öyle ki onun rahmet ve şefkatinden umutsuzluğa zerre kadar yer kalmayacaktır.
Sözlükte öne geçmek, önde bulunmak anlamındaki kadım, kudum kökünün defil kalıbından türemiş bir sıfat olan mukaddim, öne geçiren, öne alan demektir. Allah'a nispet edildiğinde dilediği şeyi öne alan, önde bulunduran anlamına gelir. Bu da Allah'ın her şeyi kendi makam ve yerine yerleştirdiği anlamına geliyor. İstediğini öne alırken istediğini geciktirebilir. Öyle ki babanın varlığını oğlun varlığına mukaddim biliyor. Yüce Allah önde olması gereken her şeyi öne alıyor. Nitekim el mukaddim olan Allah-u Teala, enbiya ve evliyaları ve halis kullukla Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak isteyen herkesi öncelikli bilir.
İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan anlatılan bir hadiste şöyle belirtiliyor. Yüce Allah Hazreti Musa'ya vahiy indirerek, "Ey Musa, neden seni diğerlerine mukaddim bildim ve seni nübüvvete eriştirdim?" diye sorunca, Musa Aleyhisselam şöyle arz etti. Hayır, bu konunun sırrını bilmiyorum. Allah-u Teala da şöyle buyurdu. Ey Musa, ben tüm kullarımı gördüm ve onların arasında kimseyi kendime karşı senden daha mütevazi ve daha alçak gönüllü görmedim. Sen bize göre tıpkı bir çocuk gibi annesine küstüğü zaman bile annesine sığınan ve sadece onu kendisine destek gören çocuk gibisin ve bize dua ettiğinde şöyle diyorsun. Allah'ım, sadece sana tapıyorum ve sadece senden yardım diliyorum. Bu ise senin benim dergahımda özel sevilmenin de sırrıdır.
Bu yüzden Yüce Allah'ın kendi lütuf ve şefkati, ayrıca salih kullarının iman ve amelleri sayesinde onları diğerlerine öncelikli bilir ve öne geçirir. Nitekim Ehl-i Sünnet'in tanınmış alimlerinden Muhammed bin Ahmet el-Zahabi'nin Mizanul İtidal kitabında geçen rivayete göre Yüce Allah, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin muhterem kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyhayı cennete girecek olan herkesten öncelikle bilmiş ve o hazret mahşer gününde cennete girecek olan ilk kişidir.
Gerçi bu dünyada öncelikli olarak ve önde olmak kendine has kurallar gereği olur, fakat bir konuya da dikkat etmek gerekiyor. O da tüm bu kurallarında el-mukaddim olan Yüce Allah'ın irade ve isteğinden kaynaklanmasıdır. Yüce Allah dünya ve ahirette insanların öne geçerek ilerleme merdiveninin basamaklarına çıkma araçları oluşturmuştur. Örneğin çalışma, iman ve takva, bilim ve bilgi, Allah'a karşı tevazu ve teslimiyet, adalet ve doğruluk gibi.
Bu yüzden müminler kendi görevleri için gereken araçları seçmek ve görevlerini yerine getirmekle Allah'a tevekkül ile kafirler ve müşriklere karşı öncelikli olmaya çalışmalıdırlar. Onlar Allah kendilerinin başaracaklarını istediği takdirde hiçbir şeyin onların ilerlemesi öncelikli olmalarını engellemeyeceğinden eminler. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam kendi özelliklerini açıklarken Nehcul Belaga'nın 37. hutbesinde şöyle buyuruyor. Güçleri, kuvvetleri yokken ben işe koyuldum. Onlar başlarını yakalarının içine sokmuşlarken, gizlenmişlerken ben kendimi açık bir şekilde ortaya attım. Onlar dilsizlerken ben konuştum. Onlar durmuşken ben Allah'ın nuruyla geçip gittim. Herkesten daha sessiz ama öne geçmede herkesten daha üstündüm.
Mukaddim Esmaül Hüsna listesinde ve diğer hadis rivayetlerinde Muahhir ismiyle birlikte zikredilmiştir. Geriye bırakmak, girede tutmak anlamındaki tehir kökünden sıfat olan muahhir, geriye bırakan, erteleyen demektir. El muahhir olan Yüce Allah, kendi iradesiyle sahip olduğu hikmet, rahmet ve iradesiyle bazı şeyleri erteliyor ve kimi isterse şeref, rütbe, yakınlık, sevgi, takva, itaat, bilgi ve hidayet gibi yönlerden istediğini geriye bırakır.
Muahhir olan Allahu Teala küfür, şirk, zorbalık, baskı ve diğer mefasit yollarını izleyenleri geriye bırakır. Bunları dünyada kötüler ve ahirette cehennem ehlinden yapar. Genel olarak kulluk yolundan her türlü sapma, muahhir olan Allah'ın insanın dünya ve ahiretteki konumunu geri bırakmasına ve konumunu alçaltmasına sebep olur. Bu yüzden mümin insan hem dünya hem ahirette hayır ve hasenatta önce olmaya ve kendini sapmalara ve alçalmalara sebep olan afetlerden uzak tutmaya, böylece kulluk ve izzet mertebesinden düşmemeye çalışıyor.
El-Muahhir olan Allah, günah işleyenlerin cezasını geciktirendir. Muahhir olan Cenab-ı Hak, insanı yaratan ve hidayeti için her şeyi hazırlayandır. Fakat insan bazen hidayet faktörlerinden gafil oluyor ve farkında olmadan masiyet ve günah işliyor. Bu durumda belki de cezanın geciktirilmesi, onun yaptığı hatanın farkına varmasına ve tövbe yolunun açılmasına sebep olabilir.
Esmaül Hüsna'dan El-Muahhir'in ışıltısı, mümin insanı ilahi ahkam gereği her türlü kötü amel ve konuşmadan uzak tutarken, hekim olan Allah'ın alçak ve rezil saydığı her şeyin de alçak ve rezil sayılmasına sebep olur. Muahhir ismi şerifi, mümin olan insan alçak gördüğü her şeyi kendi nefsi biliyor. Zira kendi nefsi düşmanların en büyüğüdür. Öyleyse tüm kötülükler ve belaların kaynağı olan şeytan, ardından da tüm kafirler ve isyancıları reddederek onları mağlup edip isyan ve tuğyandan korur.
Yüce Allah var olmak için kimseye ihtiyacı olmadığı ve vacibül vücut olduğu için Allah'a ihtiyacı olan, mümkünül vücut olan insana mukaddemdir. O her varlığa göre mukaddemdir. Diğer yandan tüm varlıkların fani ve sadece Allah'ın baki olduğu için tüm varlıkların muahhiridir. Fakat ilginç olan ise el-mukaddem ve el-muahhir olan Yüce Allah'ın aynı zamanda tüm varlıklara eşlik etmesidir.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Hadid suresinin 4. ayetinde şöyle buyrulur: "Nerede olsanız o sizinle beraberdir." Bu yüzden Allah her şeyi kuşattığı ve ihata ettiği için kuşatan ve muhittir. Bu yüzden biz Allah ile olmasak bile o her zaman bizimledir. Arifler ise insanın Allah ile olmamasının önemli olmadığını, zira Allah'ın tüm varlıklarla beraber olduğunu, önemli olanın ise Allah'ın bizimle olması olduğunu belirtiyorlar.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sohbetimizin sonunda ellerimizi semaya açarak yapacağımız kısa dua ile sizlerle vedalaşıyoruz.
Allah'ım, Sen pak ruhlar ve zakir nefisleri başkalarına mukaddem sayansın. Ve rahmetinden uzak kalmaya müstahak olanı uzaklaştırırsın. Allah'ım, gaflet perdelerini bizim gözlerimizden kaldır. Ki senin mukaddem bildiğini biz de mukaddem bilelim. Ve senin azamet ve büyüklük bağışladığın herkesi büyük sayalım. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Muhterem dinleyiciler, İsmail Hüsna isimli programımızı dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.